Ayrım 5.
Dağların zirvelerinde aç ve vahşi kurtlar uluyor, viranelere ve ağaç kavuklarına silmiş baykuşlar da kasvetli sesleriyle puhluyorlardı. Bu iki gölgeden biri alet edevatla dolu ağır bir çuval taşıyor, üstelik soğuktan titriyordu. Diğeri ise havanın sertliğinden değil, heyecan ve korkudan titriyor, bir kibrit çakıp ara sıra elindeki haritaya bakarak istikametlerine karar verdiğine göre asıl ağırlığı yani vicdan yükünü o taşıyordu. İkinci adamın sinirlerindeki gerginliğin bazen had safhaya varması, heyecandan dişlerinin takırdamasına ve böylece oradan geçmekte olan bir sansarın bir an duraksayıp çevreye kulak kabartmasına yol açmaktaydı. İşte bu esrarengiz gecede iki karaltı nihayet bir tepeye doğru seyirtti. Bu sarp tepeye tırmanmaya çalışan iki kişi ta uzaktan bakıldığında ay ışığı altında gerçekten pek küçük, pek zavallı görünüyor, hesaba gelmez tehlikelerle dolu vahşi tabiatın içinde adeta gözden siliniyorlardı. İki biçare sonunda zirveye erişti. Çevreye baktıklarında ağzı bir kaya ile kapanmış mağarayı gördüler. İşin erbabı olan definici, Gağloğlu'nun taşıdığı çuvaldan bir torba dolusu arpa alıp bir huni yardımıyla kayadaki çatlağa döktü. Ardından boynuna asılı torbadan yudum yudum su alıp çatlağı dolduran arpaya ağzıyla püskürtmeye başladı. Öyle ki suyla şişen arpa genişleyecek ve mağarayı kapatan kayayı çatlatacaktı. Onlar bir süre bekledikten sonra gerçekten de kaya aniden çatladı. Bileğe kuvvet mağaranın ağzını temizlediler ama kalpleri sanki duracak gibiydi. Defineci heyecanını yatıştırmak için kırbadan biraz su içti ve çok korktuğu için olsa gerek baş parmağıyla damağını kaldırdı. Fakat Gallıoğlu kendisini şüpheli şüpheli süzüyordu. İçeri girmeye yeltenen defineciyi durdurup gözlerinde bir köylü kurnazlığı ışıldadığı halde ona "Dur hele," dedi. "Beni de yanına al." Defineci ortağının gözlerindeki ışıltıyı tanıyordu. Bu yüzden ona engel olmadı. Böylece iki kişi temiz kalpli hiçbir insanoğlunun asırlardır ayak basmadığı mağaraya girdiler. Gaz lambasını yaktıklarında buranın gerçekten de kayalara oyulmuş bir mezar olduğunu gördüler. Duvarlarda putperestlerin resimleri vardı. Pek meymenetsiz baktıklarına göre topunun da büyü konusunda birer üstad olduğu belliydi. Düşündüğü değil, sadece gördüğü an bir şeyden korkan her yalın insan gibi, Gallıoğlu da duvar resimlerine bakar bakmaz sararıp sordu. Tir tir titreyerek dualar okurken, kaynanasının lafına kulak asıp bu lanetli mezara girdiği için kendine adam akıllı kızdı. Ancak dehlizde bir aydınlık vardı ve onlar yürüdükçe sanki daha da bir artıyordu. Gallıoğlu defineciye bu yüzden "Lambanın ışığını biraz kıs, gözümü alıyor," diye fısıldadı. Fakat Beriki denileni yapmasına rağmen aydınlık hala artmaktaydı. Nihayet fazla ışıktan gözleri yaşarmaya başladı. Her şeye hazırlıklı olan defineci güneş gözlüğünü takmıştı. Asıl mezar odasına girdiklerinde bu kuvvetli ışığın kaynağını gördüler. Lanetli Kral Bidaz'ın ışıltılı, som altın vücudu asırlar önceki aslına sadık bir şekilde taş bir blok üzerine uzanmıştı. Aşırı parıltısı ve yaydığı sarı ışık ile günahkarların gözlerini kamaştırıp onları yollarından eden bu habis maden, mezara giren iki kişiyi kendilerinden geçirdi. Rum padişahı Bidaz'ın som altın bedeninde parlayan yakamozlar, onların göz bebeklerinde de ışıldıyor, bu altın kütlenin neşrettiği ziya, elektrik çarpar gibi şerarelerle kalplerine girip ruhlarını tutuşturuyordu. Manzaranın ihtişamı karşısında mest olmuş iki kişi, sanki hipnotizma altındalarmış gibi vecd ile sarı ışıltıya doğru yavaş yavaş ilerlerken kendilerine hakim olamıyorlar, o haleti ruhiyeleri içinde böyle bir şey zaten düşünmüyorlardı. Defineci Bidaz'ın yanına geldiğinde eğildi. Altın beden üzerindeki tozları temizlemek için üflediğinde sapsarı 24 ayal kıvırcımlar, şarklar saçarak havalandı. Kendini toparladıktan sonra çevreye bakmayı akıl ettiklerinde başka hiçbir değerli eşya göremediler. Mezardaki yegane altın Kral Bidaz'dı. Ne var ki bu esnada insanların çoğunun aslında altına taptığını gösterecek bir şey oldu. Gallıoğlu bir ses işittir gibi olmuş, sağa sola bakılıp bir şey göremeyince serçe parmağıyla kulağını karıştırmaya başlamıştı. Sanki karşı konulmaz bir sultan ona emrediyordu. Kral Bidas'a baktığında onun adeta kendisiyle konuştuğunu hissetti. Bu altının sesiydi aslında. Belki de sultan milleti üzerinde büyüklük duygusu uyandırmak, onlara bu şekilde boyun eğdirmek için bilerek altın olmayı tercih etmişti. Gerçekten de Galdoğlu'yla konuşması için dudaklarını kımıldatmak yerine sadece altından olması yeterliydi. Taş blok üzerine uzanan kütlenin bu lanetli maden mi yoksa Bidas mı olduğunu söylemek zordu. Ama aslında her ikisi de insana ne pahasına olursa olsun erişip ele geçirmesini yani dokunmasını emrediyordu. Zaten baştan çıkmış olan Galdoğlu nefesini yenemeyerek sultana doğru uzandı. Ortağı onun niyetini tam bu anda gördü ve dokunmasına ramak kala yoldan çıkmış olan adamın elini yakaladı. Ne var ki el sanki Galdoğlu'na ait değilmiş de ayrı bir varlıkmış gibi titreye titreye uzanmaya devam ediyordu. Sonunda felaket gerçekleşti ve taharet parmağı altına değdi. Etteki hayatın altındaki ölümle teması sonucu sultan gözlerini açtı ve asırlar boyu uyuduğu taş bloktan doğrulup ayağa kalktı. İşledikleri günah yüzünden beti benzi atan iki insanoğlu tam karşısındaydı. Günahkarlar kaçmasın diye hortlak mezarın kapısına atılıp yegane çıkışı tuttu. Anlaşılan dokunup ona hayat verdikleri için kendisi de onlara aynı şekilde mukabele etmek istiyor. Hiç olmazsa sırtlarını bir sıvazlayıp onları şereflendirerek zavallıları altın kadar değerli varlıklar haline getirmek niyeti taşıyordu. Artık etek kemiğe bürünen sultanın eski cazibesi gitmiş, hortlaklar gibi başının üzerine kaldırıp avını yakalamak istercesine açtığı uzun tırnaklı, kemikli pençeleriyle neredeyse bir canavar olup çıkmıştı. Üstelik asırlar sonra da olsa hayata dönmenin getirdiği sevinçle adamın çehresine kan hücum ettiğinden gözleri kırmızı kırmızı olmuş, diş etleri morarmış, dili ise kapkara kesilmişti. Her şey bir yana, İki insanoğlu onun ağzını sulandırdığı için olsa gerek, sarı dudağının kıyısından bir salya hüzmesi sarkıyordu. Bu tüyler ürpertici manzara karşısında Galdoğlu kendini tutamayıp "Aney, aney!" diye feryat etti. Derken hortlak, sivri tırnaklı pençeleri havada, kızıl gözlerinde hain ve zalim parıltılar olduğu halde, kapıdan onların üzerine gelmeye başladı. Attığı her adımda zemin sarsılıyor, bu etkiyle tavandan tozlar kopup düşüyordu. Hortlağın her adımıyla inleyen zeminin gümbürtüsü yanında, iki günahkarın korkudan birbirine vuran dişlerinin takırtısı da lanetli mezarda çınlıyor, definecinin duaları ve diğerinin anlaşılmaz avazları duvarlarda yankılanıyordu. Fakat tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Onlar bu mezara doğru yola çıkmadan bir gece önce kaynana, rüyasında ihtiyar bir maymun görmüştü. Yaşı son derece ilerlediği için ağaçlara tırmanacak takati artık kalmayan bu maymun, bir Hindistan cevizi ağacının tepesinde yiyip içip eğlenen Nizamettin ve Hıdır adlı iki genç maymuna bas bas bağırıyor, maymuniyet namına kendisine de ceviz vermelerini rica ediyordu. Gel gelelim bu hakikatsiz gençler fıkırdaya kikirdiye, zavallıya ceviz kabukları fırlatıp onu maytaba alıyorlardı. Rüyaların temiz kalpli insanlara hakikati gösterdiğini bilen kadın, meymenetsiz damadı ile definecinin kendisine tezgah hazırladıklarına inandı. Belki de haklı olarak kaynana bu nedenle iki erkeği gece mezara giderken gizlice takip etmeye karar vermişti. Gerçekten de onlar çıktıktan hemen sonra karanlıkta görünmemek amacıyla siyah çarşafını üzerine geçirip yanına bir de keser alarak peşlerinden gitti. O ihtiyar haliyle onca dağ tepe aşarak ikisinin bir mağaraya girdiklerini görüp bir yere sindi. Bir süre bekleyerek daha o sabah bilediği ay ışığında pırıl pırıl parlayan keseri eliyle bir tartıp mağaraya girdi. Dehlizde ilerledikten sonra kadının gördüğü manzara şaşırtıcıydı. Hortlağın biri damadını ve defineciyi köşeye kıstırmış üzerlerine yürüyordu. Elbette arkası kadına dönüktü. Bu durum karşısında küplere binen kaynana, yaradana sığınıp hınçtan alt dudağını ısırarak elindeki keseri adamın kafasına indiriverdi. Gel gelelim, sendeleyen sultan yere yığılırken eli kadına şöyle bir değmiş, böylece olan olmuştu. Başından akan kanların içinde can verirken dokunduğu kadın tıpkı efsanedeki gibi esrarengiz bir şekilde altına dönüşüvermişti. Altın bir heykel kesilen kaynananın havada donup kalan elindeki keser belli ki ikinci bir darbe için hazır bekliyor ve kadın hala hınçtan alt dudağını ısırıyordu. Keser darbesiyle başı içeri göçen hortlak ise yere yığılır yığılmaz, akıllara durgunluk verecek bir şekilde kuruyup eriyip bitmiş, kala kala kemikleri kalmış, nihayet onlar da bir avuç kül haline gelmişti. Bütün bunlar olup biterken ortalığı kaplayan pis koku ise kapıldığı korkunun kaslarını gevşetmesi sonucu Galloğlu'nun şavlarından geliyordu. Gerçekten her ikisinin dizleri gevşeyip çözülmüş, ancak defineci altını tutmuştu. Hatta mihenk taşı sürtüp baktığında onu katışıksız olduğunu gördü. Hem yakayı sıyırmış hem de zengin olmuşlardı. Çünkü altın bir heykele dönüştükten sonra kaynanası Galloğlu nezdinde artık kıymete binmiş, adeta kuyumcularda bozdurulmayı bekliyordu. Öyle ki damadı sadece keserinin sapıyla bir traktör 77 dönümde arazi satın alacaktı. Ortağı ise servetinin son kuruşunu kumar masasında kaybettikten sonra o akşamüstü mezara girmelerinden önce bir tepsi baklavayı kendileri silip süpürmek yerine olduğu gibi kaynanaya yedirip ağırlığını arttırmadıkları için pişman olacak ve bir hafta geçince intihar edecekti. Geceleri torunlara, dedelerin ve ninelerin anlattığına göre servetleri çıkışmayan 41 kuyumcu aralarında birleşerek kaynanayı satın aldıktan sonra Galloğlu ilk iş olarak kasabadan kendisine bir takım elbise, fötr şapka ve bir çift körüklü çizme ısmarlamış, terbisinin elbiseleri teslim tarihinde bütün dişlerini altın kaplatmış, ardından bir de traktör satın alıp binerek bu haliyle köye dönerken davul zurna ile karşılanmıştı. Yeni aldığı atı derhal getirilmiş, bir seyis hayvanı yularından tutarken o, üzengiye basıp eğri oturduktan sonra bir de fotoğraf çektirmişti. Aradan yıllar geçtikten sonra torunları bu hatıraya bakarlarken siyah beyaz olmasına rağmen fotoğrafta onun altın dişlerinin ışıltısını görecekler ve şaşacaklardı. Bazı nineler masallarında karısının ısrarına dayanamayan Galloğlu'nun eve manyetolu telefon getirip muhtarın eviyle araya hat çektiğini, misafirleri antika porselenlerde ikram edilen tarhana ve acem havyarlı gözlemeyle ağırladığını anlatırlar. Bazıları ise sahtekar bir gezginci terzinin son moda diye iflas etmiş bir tiyatroya vaktiyle Napolyon rolü için diktiği bir mareşal üniformasını ona sattığını, Galloğlu'nun bu garip kıyafetle tam 1,5 ay dolaştığını, ancak şehre inince dalavereyi sezdiğini hala söylerler. Yine bazıları onun bir otomobil aldığını, karısının bu arabaya dantelalı perdeler örüp gergefle güller ve horozlar işlenmiş koltuk kılıfları hazırladığını, Galloğlu'nun otomobille her gün tozu dumana katarak köy kıraathanesine gidip geldiğini masallarında anlatırlar. Cezzar dede hikayesini bitirdiğinde ölüm şöyle dedi. Sözüm ona ikimiz de birer korku hikayesi anlattık. Gel gör ki korku denilen bu temel duyguyu pek fazla ciddiye almış görünmüyoruz. Ölümün ta kendisi olduğuma göre onu yakından ve uzaktan bir nebze olsun tanımayan ben bu sıfatımla musammayı hak ediyorum. Ama yıllarca beni bekleyen senin gibi bir insanoğlunun doğrusu daha ciddi ve ürpertici bir hikaye anlatmasını beklerdim. En azından bu konuda senin bana karşı tartışılmaz bir üstünlüğün vardı. Fakat bunu hakkıyla kullanamadın. Tüylerimizin ürpermesi gerekirken sen hikayeyi anlattığın sırada bir iki yerde gülümsediğimi hatırlıyorum. Bu elbette uyandırması gereken tesir itibariyle bir korku hikayesi için affedilir bir kusur değil. Ancak madem ki oyunumuzda devam edeceğiz, şimdi bir başka konuyu seçmemiz lazım. Söyle, neyi seçelim? Bu soru üzerine ihtiyar epeyce düşündükten sonra ben yaşlı başlı namazında niyazında bir adamım. Çok dini hikaye bilirim. Şimdi anlatacaklarımız birer dini hikaye olsun isterim diye cevap verdi. Ölüm ise şunları söyledi. Bu gerçekten isabetli olur. Hem bir bakıma korku ile de bağlantılı görünüyor. İnsanların çoğunu dine sokan şey Tanrı korkusu olduğuna göre bir dini hikayede en azından bu insanlara göre aslında bir korku hikayesi belki. Ama onların bu kanaatinin aslında doğru olduğunu hiç sanmıyorum. Kendi payıma ben anlatacaklarımda korkuyu göz ardı edeceğim. Fakat sen herhalde bu kez gerçek bir korku hikayesi anlatacaksın belki de. Neyse göreceğiz. Bu sırada kasabanın Aden mahallesine gelmişlerdi. Ölümün dediğine göre Uzun İhsan burada olmalıydı. Dar sokaklarda nice bir zaman yürüdükten sonra epeyce uzaktan kulaklarına bir ses geldi. Biri hisli hisli ağlıyor gibiydi. Ne var ki bu seste keder olduğu söylenemezdi. Onda vaktiyle çok kahır çekip huzura ancak şimdi kavuşmuş birinin sevincini sezinlemek mümkündü. Kısacası bu ağlama, mutluluğun kaybedilmesinden doğan üzüntünün tersine, kederli günlerin artık geride kalmasını ve erişilen hoşnutluğu ifade ediyordu. Fakat yaralar iyileşse de onların izi kalmış gibiydi. Sesin geldiği yere yaklaştıklarında onun bir ağlama değil, aslında bir name olduğunu fark ettiler. Sesin güzelliği bir çileyi değil, nihayet dinen bir ıstıraptan geriye kalan hüznü ve bir kahrın bitmesindeki kıvancı hissettiriyordu. Çok geçmeden bunun harika bir kemanın buğulu ve gamlı sesi olduğunu anladılar. Yaşı 20'ye daha varmamış bir delikanlı bir sandığın üstüne çıkmış keman çalıyordu. O kadar hisli ahenk vuruyordu ki çevresine toplanıp onu dinleyen ahaliden bazı kişilerin gözleri dolu dolu olmuştu. Zaten delikanlının gözleri de yaşlıydı. Hele hele ağlamaklı nameyi çalmayı bitirdiğinde dokunsalar ağlayacak gibiydi. Derin hislere fazlaca gark olduğundan kendisine yaklaşan ölümü fark edemedi. Uzun İhsan'ın yerini bilen kişi de herhalde bu delikanlıydı. Nitekim ölüm adamın yerini sorduğunda delikanlı şaşırıp duraksar görünmedi. Fakat bu esnada ölüm bir hata yapıp oğlana dokundu. Az önce çaldığı acıklı namenin tesirinde henüz çıkmayan ağlamaklı kemancı da zaten dolu olmalıydı ki kendisine dokunulduğu için hıçkıra hıçkıra derhal gözyaşı dökmeye başladı. Hisli tabiatı gereği o kadar canı gönülden ağlıyordu ki zaman zaman bir şey söylemek ya da en azından işaret etmek istiyor fakat yine hıçkırıklara boğulduğunda lafı bir türlü ağzından çıkmıyor, muradı anlaşılmıyordu. Eliyle bir şeyi işaret eder gibi görünse de bundan meramını kestirmek güçtü. O bu haldeyken epeyce zaman geçti ve en sonunda delikanlı kendini toplayarak ölüme şunları söyledi. Uzun İhsan deminden beri buradaydı. Hıçkıra hıçkıra ağladığım için size söyleyemedim. Ama size durmadan onu işaret ettim. Gel gelelim sizler benim bu gayretime itibar etmediniz. Baksaydınız onu görecektiniz. Parmağımla kendisini neden işaret ettiğime bir anlam veremiyormuş gibi adam uzunca bir süre bizleri seyrettikten sonra çekip gitti. Bu duruma son derece öfkelenen ölüm tokat atmak ister gibi delikanlıya el kaldırdı. Ama bu durumdan adam akıllı gocunup ona darılan hassas mizaçlı kemancı yine gözyaşlarına boğuldu. Aradıkları kişiyi burada da ellerinden kaçırmışlardı. Kara kaplı defterini cebinden çıkarıp inceleyen ölüm Cezzar dedeye şunları söyledi. Buradan Meva mahallesine gideceğiz. Uzun İhsan'ın orada olduğunu adım gibi biliyorum. Bu arada oyunu es geçecek değiliz elbette. Ama şu anda hayli asabi olduğum için hikaye mikaye anlatacak durumda değilim. İyisi mi? Bu kez sen başla. Hangi hikayeyi anlatmaya karar verdin? İhtiyar da ona bir haç ziyaretini anlatacağım diye cevap verdi. Meva mahallesine doğru yola çıktıklarında ihtiyar bu hikayeyi anlatmaya başladı. Rivayet ederler ki günümüzden 50 yıl kadar önce Diyarbakır'da adına Divana derler bir köy vardı. Bu köyün imamı ne yazık ki 70'ini çoktan geride bıraktığı için ruhu cennet sevinciyle bedeninde pek rahat durmuyor, adamcağız bir takım bunama alametleri arz ediyordu. İhtiyar imam rekatların sayısını sık sık unutuyor, zaman zaman da secdede uyuyup kalıyordu. Sonraları ise namaz vakitleri minarenin şerefesinden ezan yerine elini kulağına götürüp gazel okumaya, cuma hutbelerinde ise cemaate askerlik anılarını anlatmaya başladı. Nihayet günün birinde sayı mevhumunu unutur gibi oldu. Sayılar arasındaki nicelik farkını tam olarak kestiremediğinden rekatları hesaplayamadı ve yatsıyı kılmaya gelen cemaate bütün gece namaz kıldırıp onları sayısız sevaba gark etti. Dini vecibelerini layıkıyla yerine getiremeyen ahali bu gidişata bir dur demek istiyor ama kıldırdığı onca namazın sevabını taşıyan ihtiyara saygısızlık edip günaha girmeye kimse yanaşmıyordu. Gel gelelim imamın meslek ömrünün bitmek üzere olduğunu 7 yıl önce fark ettiklerinden bütün bu olanlara hazırlıksız da değillerdi. Bunun için ta o zamanlar aralarında para toplayıp köyün okuma yazmaya en hevesli çocuğunu İmam Hatip Mektebi'ne göndermişlerdi. Ancak bu talebe pek haylaz, pek isyankar çıkmıştı. Sınıfları çift dikiş geçiyor, hemen her yıl disiplin cezası alıyordu. Hatta 3 yıllık okuldaki 6. senesinde belgelenmek üzereyken, ahali top top tereyağı, kavurma, birkaç çömlek bal, 2 sepet yumurta ve 7 tavukla idarecilerin kapılarını aşındırmış, haylaz talebeyi kovulmaktan güç bela kurtarmıştı. Nihayet bir gün onun okulu bitirdiği, yani artık imam olduğu haberi gelince ahali düğün bayram etti. Köye geldiği gün 4 koyun ve birkaç koç kesildi. Kurbanların kanı alnına sürüldü. Ne var ki eski imam camiden çıkmaya bir türlü yanaşmıyordu. Kendisine haddiden fazla sevap taşıdığı için Sırat Köprüsü'nden geçmekte zorlanacağı, bu yüzden emekliye ayrılıp hayatını artık dine ve ibadete adaması gerektiği söylenince cemaati nankörlükle suçladı. O kadar kızmış ve kırılmıştı ki minareye çıkıp avası çıktığı kadar bağırarak bütün köyün kadir kıymet bilmez olduğunu dünyaya ve cümle aleme ilan etti. Onu şerefeden indirmek zordu. Çünkü kapıyı içeriden kilitlemiş, bir de kol demiri geçirmişti. İkinci gün lanet ve beddua etmeyi bırakıp yine eli kulağında gazel söylemeye başladı. Üçüncü günün akşamında ise bu kez makamla Kur'an okumaya geçti ve başından sonuna kadar bütün gece devam edip hatim indirdi. Köy halkı sabah uyandıklarında ortalıkta ses seda olmadığını fark ettiler. Artık kararlı davranıp minareye girerek şerefenin kapısını bileğe kuvvet zorladıklarında eski imamdan iz eser bulamadılar. Bu ise onun tıpkı ezan sesi gibi şerefeden göklere yükseldiğinin açık bir delili kabul edildi. Gel gör ki ilimdar, yani yeni imam bir tuhaftı.